Ayrım 32 sayfa 267 bölüm 62. Katanya'nın çevresinde kül bulutları daha da yoğunlaşmıştı. Üzerinde Sabiha Volcanica, volkanik kül yazan levhalar bile görünmüyordu. Sileceklerimin camın üzerinde gıcırdamaya başladığını ve toz zerreciklerinin onları yavaşlattığını görüyordum. Çok ağır ilerliyor, bir yandan da elimi dışarı çıkarmış ön camımı temizlemeye çalışıyordum. Yanardağ'da değişiklikler vardı. Yamaçlarında kocaman iki koloni oluşmuştu. Biri olağanüstü bir basınç altında püskürten kül hortumlarından oluşan gri renkli bir koni, diğeri ise sadece su buharından meydana gelen puslu ve titrek bir koniydi. Arada sırada patlamaları bastıran korkunç gümbürtüler duyuluyordu. Gökyüzünde birkaç kilometre yükselen duvarların arasında ip merdivenler sarkıtmaya çalışan helikopterler de vardı. Bu iki dev koninin arasında kırmızı renkli damarlar kıvılcımlar saçarak aşağı doğru akıyordu. Daha jeolojik olarak değişime uğruyordu. Gezegenin yüzeyi çatlıyor, gevşiyor, genleşiyordu. Sanki derinliklerinde yaşamı yeryüzüne ulaştırmaya çalışıyordu. Dağ gibi ben de değişiyordum. Benliğim bu ilkel dünyayla birleşmek üzere açılıyor, boyun eğiyor, kabuğundan çıkıyordu. Catania'ya doğru barikatlar sıklaştı. Garda de Fuenzi'ye görevlileri kimlik kontrolü yapıyor, sadece doktorların geçmesine müsaade ediyorlardı. Sürücüler durmuş, sakin sakin gazetelerini okuyordu. Dünyanın sonu gelmişti ama kimse kaygılanmıyordu. Saat 15:00. Via Etna. Artık Catania Başpiskoposu Monsignor Polo ile konuşmak istiyordum. Kilisenin Agostina Getta olayı hakkındaki düşüncelerini ve neden oldukları skandalın neticelerini öğrenmek istiyordum. Tüm şehir alacakaranlığına gömülmüştü ama Başpiskopos binasının sanki elektrik kullanmamaya yemin edilmiş gibi bir havası vardı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki veya Lora'daki olağanüstü hal burada da hakimdi. Ancak daha karanlık versiyonu şeklindeydi. Rahipler üzerinde ayin kaftanları, ellerinde haçları ve buhurlukları ile koridorlarda koşuşturup duruyorlardı. İşlerinden birini durdurdum ve Monsignor Corsi'nin odasını sordum. Adam gözlerini iri iri açtı ama cevap vermedi. Kalabalıkta desteklerimle kendime yol açarak merdivene yöneldim. En son katta Başpiskopos'un odasını buldum. Formaliteden kapıya vurdum ve içeri girdim. Yarı karanlığın içinde siyahlar giymiş bir adam masasında bir şeyler yazıyordu. Tam arkasındaki geniş pencereden kel kafasına ölgün bir aydınlık geliyor ve iri gövdesini kımıldatmadan ağır ağır gözlerini kaldırarak bana "Kimsiniz? Kimden izin aldınız?" diye soruyordu. Kimliğimi uzattım ve kendimi tanıttım. Ardından da Agostina Getta'nın ismini söyledim. Nezaket gösterecek zamanım yoktu. Cübbeli adam yatısına yeniden döndü. Yüzü bir bulldog anımsatıyordu. "Derhal çıkınız," dedi sakin bir sesle. "Sizi söyleyecek bir şeyim yok." Kapıyı kapattım ve masasına doğru ilerledim. Çevremizdeki tablolar siyahtan başka bir renk olmadığı resimleri andırıyordu. Tam tersine, bence söyleyecek çok şeyiniz var ve bunları duymadan buradan çıkmayacağım. Başpiskopos elleriyle masadan destek alarak yavaş yavaş ayağa kalktı. Vücudundan güçlü olduğu anlaşılıyordu. Bir ayin alayında ağır meşe hacı taşıyabilecek veya beni pencereden aşağı atabilecek kadar güçlü 60 yaşlarında dev gibi bir adam. Ses tonunuzdan hoşlanmadım. Birden öfkeyle masasına vurdu. Benimle kimse bu şekilde konuşamaz. Her şeyin bir ilki vardır beyefendi. Din adamı beni daha iyi görmek istercesine gözlerini kıstı. Göğsünde parlayıp parlamamak arasında tereddüt eden yıpranmış altın bir haç asılıydı. Bu kez daha alçak tonda kafasını sallayarak konuştu. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Çevremizde dünya yok oluyor. Bundan haberiniz var mı? Ben gerçeği öğrenene kadar biraz bekleyebilir. Siz bir kaçıksınız. Başpiskopos hemen yerine doğru oturdu ve devam etti. 5 dakika. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Bir kilise adamı olarak düşüncenizi. Agostina Getta'nın işlediği cinayeti nasıl açıklıyorsunuz? O kadın bir canavar. Agostina Getta Tanrı'nın sevgili bir kulu. Resmen kabul edilmiş bir mucizenin baş kişisi. Başpiskoposluğunuz tarafından. Uzmanlardan, din adamlarından oluşan komiteniz tarafından, Roma Kilisesi tarafından, maddi ve manevi bağışlanması sizler tarafından resmen onaylandı. Bu denli nasıl değişmiş olabilir? Veya sizler nasıl bu kadar yanılmış olabilirsiniz? Onda uykuya yatmış deliliği nasıl göremediniz? Başpiskoposun başı hala önündeydi. Karanlığın içinde hareketsiz duran kül rengi kocaman ellerine bakıyordu. Bu konuda konuşmayacağıma dair yemin ettim. Cevap verin. Kafasını kaldırdı. Açık renk gözlerde farklı bir güç, bir yoğunluk vardı. Kürsüye çıkıp cemaatine baktığında herkesi derinden etkilediği muhakkaktı. Hepimiz yanıldık ama sizin düşündüğünüz şekilde değil. Ben ne düşünüyorum ki? Hepimiz yanıldık. Hepsi bu. Anlamıyorum. Agustina Tanrı'nın bir mucizesi değildi. Şeytanın mucizesiydi. Donup kalmıştım. Şeytanın mucizesi mi? Agustina şeytan tarafından kurtarılmıştı. Bugün artık eminiz. Hepimizle alay etti. Haç yolculukları, duaları, hemşirelik hepsi birer aldatmacaydı. İki yüzlülüktü. Hayata döndüğü andan itibaren ruhunu şeytana satmıştı. Onu Satan kurtarmıştı. Bizi aldatmak için rol yaptı. Şeytan yalancıdır. Aziz Yuhanna'yı yeniden okuyun. Yalan söylediği zaman kendisininkinden söyler. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Başım dönüyordu. Düşmemeye çabalarken düşünüyordum. Monsignor Polakowski başpiskoposluğundaki diğer din adamları ile papalık yetkilileri şeytanın iyileştirme yeteneğinde kabulleniyorlardı. Yani kelimelerle oynanmak istenirse onun bir üst veya alt makam olarak varlığını kabul ediyorlardı. Satan bir fizik ve doğaüstü güç olarak dikkate alınmaktaydı. Nasıl bu şekilde konuşabiliyorsunuz? Artık orta çağda değiliz. Adam üzerinde başpiskoposluk amblemi olan bir kağıt aldı. Bir isim bir adres yazdı. Sonra bıkkın bir sesle konuştu. 5 dakikanız bitti. Eğer daha fazla konuşmak veya öğrenmek istiyorsanız Santa Sede'dekilerle görüşün. Belki Kardinal Van de Terling sizi kabul eder. Kağıdı bana doğru uzattı. İşte gerekli bilgiler. Bir şeytan kovucu mu? Corsi'nin buldok suratı gevşedi. Karanlığın içinde gülümsüyordu. Şeytan kovacağı, bu kez sanırım siz orta çağa gittiniz. Bölüm 63. Dışarıda hava iyice kararmıştı. Olağanüstü bir görüntü vardı. Küller göçmen kuşlar gibi havada daireler çizip kayboluyorlardı. 2 adım ötede Catania Katedrali, Duomo Zarzo seçiliyordu. Sokaktaki Katanyalıların hepsinin elinde şemsiye vardı. Otomobiller sileceklerini çalıştırıyordu ama görünürde en ufak bir panik havası yoktu. Via Etna'ya doğru ilerledim ve tamamen küllerle kaplanmadan arama buldum. İstem dışı bir hareketle başımı kaldırdım ve caddeye doğru baktım. Karşımdaki kaldırımda yaklaşık 50 metre ileride cünf içinde kalmış bir silüet bana birini hatırlattı. Uzun deri paltosunun içinde uzun boylu bir adam. Yüzünü tam olarak seçemiyordum ama kel kafasının beyazlığı dikkatimi çekti. Birden anımsadım. Alplerde peşime takılan iki katilden biriydi. Karlar altındaki şantiyede silüetinin gözümün önündeki görüntüsüydü. Aynı palto, aynı ince uzun adam, aynı duruş. Hiç düşünmeden küllerle kaplı caddeyi geçtim. Kül tozları gözlerime, burun deliklerime, ağzıma giriyordu. Kendimi güçlü hissediyordum. Kalabalık benden yana, fırtına benden yanaydı. Katilin beni fark etmesi imkansızdı. Gırtlağıma bir şeyler düğümlendiğini hissettim. Maruz kaldığım sürek avının alçaltıcı etkisi yüzünden olabilirdi bu. Kapana kısılmış bir hayvan gibi bağ taşlarının arkasında gizlenişim gözümün önünde canlanıyordu. Bana borçluydular. Ben kendime borçluydum. Adam önce geri geri yürüdü, sonra arkasını döndü. Adımlarımı hızlandırdım. Şemsiyelerden, yerleri süpüren süpürgelerden kendimi koruyarak ilerliyordum. Yayalar arasında slalom yapıyor, koşar adım yürüyor, avımı gözden kaçırmamak için arada bir ayaklarımın ucunda yükseliyordum. Kül yağmuru devam ediyordu. Binaların cepheleri, vitrinler, kaldırımlar, caddedeki her şey gazete mürekkebine bulanmış gibiydi. Ama yavaş yavaş her şey intikam ateşiyle yanan gözlerimde önemini yitiriyor, soyutlaşıyordu sanki. Birden adam kayboldu. İki elimi gözlerimi siper edip çevreme baktım ama görünürde yoktu. Boşuna oraya buraya koşturdum. Sürekli kül soluyordum. Nefes borum yanıyor, ciğerlerim patlayacak gibi oluyordu. Sağ tarafımda dar bir sokak vardı. Hiç düşünmeden içeri girdim. Ama birden kalabalıktan uzaklaştığımın farkına vardım. Ayrıca üzerimde silah da yoktu. 50 metre ilerledikten sonra bir çıkmaz sokakta olduğumu fark ettim. 100 metre sonra tuzağa düşürüldüğümü anladım. Sokakta kimse yoktu. Çöp kutuları ve park edilmiş arabalar dışında. Durdum. Kendime kırmızı alarm verdim. Geri geri yürürken katil bir kapı sundurmasının altında belirdi. Deri paltosunun etekleri rüzgarda dalgalanıyordu. Bu kez yüz geri döndüm. İkinci katil tam karşımda yolun ortasında duruyordu. Son derece yapılı, enine boyuna bir adamdı. İki yana açık kolları çıkmak durum tokağın duvarlarına dokunmak üzereydi neredeyse. Onun da üzerinde aynı siyah palto vardı. İkisinin de yüz hatları belirgin değildi. Kül fırtınası yüzünden grileşmiş bir yüz. Yeniden gerisin geri yürüdüm. Kel kafalı katilin elinde ucuna susturucu takılmış yarı çelik, yarı inox bir otomatik vardı. Ne olduğunu anlayamadan herif tetiğe bastı ama bir şey olmadı. Ne alev, ne patlama, ne de mekanizma sıçı. Hiç. Küller. Küller silahın tutukluk yapmasına neden olmuştu. Kendi eksenim etrafında dönüp hiç düşünmeden iki yumrukta herifi indirdim. İri yarı olan da silahına davranmıştı. Bir tekmeyle silahını düşürdüm. Bir omuz darbesiyle herifi sarstıktan sonra caddeye doğru koştum. Paniklemiştim ama yönümü kaybedecek kadar değil. Birkaç saniye sonra arabamın yanındaydım. Uzaktan kumandaya bastım. İşe yaramadı. Tül ve tozlar yüzünden sinyal alıcıları tıkanmış olmalıydı. Küfrettim. Ağzımın içine toz dolmuştu. Anahtarı denedim. Arabaya girmek imkansızdı. Her yer külle kaplıydı. Saniyeler geçiyordu ve soğukkanlılığımı korumalıydım. Bir çare bulmalıydım. Diz çöktüm ve kilidin içine hafif ama çok hafif üfledim. Anahtar yer gibi kilidin içine girdi. Ben de Fiat Punto'ya bindim. Kontağı çevirdim. Hafif bir patinajdan sonra trafiğin içindeydim. Ve birkaç saniye içinde uzaklaşmıştım. Aslında nereye gittiğimi bilmiyordum ama hayatta olduğum için mutluydum. Bir kez daha. Catania havaalanı dünden beri kapalıydı. Roma'ya uçmak için başka bir şehre gitmem gerekiyordu. Haritaya göz attım. 2 saat içinde Palermo'ya ulaşabilirdim ve biraz şansla buradan Roma'ya bir uçuş bulabilirdim. Şehrin çıkışına doğru giderken Palermo havaalanını aradım. Saat 18.40'da Roma'ya bir uçuş vardı. Saat şu anda 15.30'du. Rezervasyon yaptırdıktan sonra telefonu kapattım ve gözlerimi sildim. Burnumu ağzımı temizledim. Külün iliklerime kadar işlediğini hissediyordum. Sürüyordum. Saat 16.30'da Enna'yı geçtim. Sonra Catania'yı, Rosetto'yu, Calvaturo'yu saat 15'te Tiren Denizi boyunca ilerliyordum. Bagra'yı geride bıraktım. Saat 16'da Palermo Punto Raisi havaalanına yaklaşmıştım. Kurallara uymalıydım. Önce arabayı kiralama şirketine iade ettim. Sonra check-in bankosuna koştum ve 16.30'daki uçuş kartımı hostese veriyordum. Toz içindeki pardesümle bir korkuluğu andırsam da elimdeki çantayla, kucağımdaki dosyayla hala ne yapmam gerektiğini bilincindeydim. Birinci sınıfa yerleştim. Steward bana bir kadeh şampanya verince gevşedim. Henüz bilmediğim bir nedenden dolayı ortadan kaldırılması gereken bir adamdım. Durdurmak için beni yok etmeye göze alabildiklerine göre çok önemli bir dosya üzerinde çalışıyordum. Ama söz konusu olan hangi dosyaydı? Silvio Simonis dosyası mı yoksa Agostina Gaddi-Gedda'nınki mi? Yoksa ikisi birden mi? Bu cinayetlerin ardında tahminimden çok daha büyük bir sır mı gizliydi? Malatina'ya yaptığım ziyareti düşündüm. Agostina'nın akıl durumu kafamı karıştırmıştı. Tecrit hücresine konulması gereken bir şizofrendi. Ne psikiyatri ne de şeytan uzmanıydım. Ama genç kadın çift kişilikliydi ve yoğun bir tedaviye ihtiyacı vardı. Neden akıl hastanesine kapatılmamıştı? Kilisenin avukatları onu Malatina'da gözlem altında tutmayı mı tercih ediyorlardı acaba? Kilisenin uzmanlarının derdi onu iyileştirmek değildi. İtalyan adaletine karşı onu savunmak gibi bir düşünceleri de yoktu. Vatikan'da insanların laik yasaları umursanmıyordu. Sadece Tanrı'nın sevgili bir kulunun kötünün etkisi altına nasıl girmiş olabileceğini öğrenmek istiyorlardı. Veya daha açık konuşmak gerekirse şeytan da bir mucize yaratabilir miydi bilmek istiyorlardı. Bu da Satan'ın varlığını madden ispatlayabilmelerinin tartışmalarını yeniden gündeme getiriyordu. Kuşkusuz ziyaretim sırasında açıklanamaz olaylar da olmuştu. Mide bulandırıcı koku, aniden soğuyan oda, ötekinin varlığını hissettim. Hissetmiş olmam daha doğrusu. Ama belki de kuruntumun oyuncağı olmuştum. Her şeye rağmen koku Agostina'dan da geliyor olabilirdi. Hasta bir beyin hakimiyetindeki vücudun fizyolojik işlevinin bozulabileceği de söylenebilirdi. Soğuğa gelince görüşme odasında bu kadar üşümüş olmam aslında fazla şaşırtıcı sayılmaz. Çünkü o geceden beri ısınma yeteneğimi kaybetmiştim. Başımı salladım. Yo, hayır. Kumla dolu o hücrede başka bir dış varlık yoktu. Karanlıklar Prensi görüşme odasına davet edilmemişti. Benim hep bir tek düşmanım olmuştu. Boş inanç. Ama itibar görmeye başlayan bu tür boş inançlarla mücadele etmek gerekiyordu. Satan'ın benim dogmamda yeri yoktu ve ona inanmıyordum. Aylak aylak bulutlara akmaya başladım. Kafamın içinde bir cümle yankılanıp duruyordu. Yasa bizim yaptığımızdır. Agustin'e ne söylemek istemişti? Kastettiği bu biz kimdi? Ruhunu şeytana satanlar, lejyonu mu acaba? Yoksa ya bu yasa dediği neydi? Tam bir serbest anlamına gelen şeytanın kurallarına bir göndermeydi belki de. Yasa bizim yaptığımızdır. Bir dua suresi gibi anlamını çözenerek bu tüm sözcükleri yineleyip durdum. Ancak iniş takımlarının açıldığını bile duyamadan kendimden geçtim.